Merhabalar, bir Ankara sayfasından daha merhaba. Bu programı da Info Yatırım'ın katkılarıyla yapıyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Çok sıcak günler geldi. Aslında sıcak demek doğru değil. Ekonomiye kış erken geldi diyebiliriz. Yani zaten havalar da erken soğudu. Ekonomiye de kötü günler erken gelmeye başladı. Eylül'den itibaren diyorduk, Ekim ortasındayız ve hızlanıyor işler gerçekten ve bir kaos hali seziliyor. Sadece ekonomik verilerde değil, hem siyasette hem yargı kanalında birbiriyle ilişkisi tam kurulamayan yeni davalar, soruşturmalar, şirket el koymalar hepsi bir arada geliyor. Bir kaos hali yaşanıyor açıkçası. O yüzden önümüzdeki hafta da çok önemli olacak. Bekleniyordu bazı dosyaların açılması. CHP ile ilgili Beşiktaş Belediyesi'nden başlayarak Cuma akşamına kadar olmadı. Önümüzdeki hafta zaten 24'ünde CHP'nin kayyum davası var. Ondan önce Merkez Bankası'nın faiz kararı var ki bence son dönemlerin en kritik kararlarından biri olacak Merkez Bankası'nın. Onları konuşacağız. Baktığımız zaman çok zor bir sürece giriyoruz. Her alana yayılan bir risk büyümesi var ve bu piyasaya yansımaya başladı geçtiğimiz haftalarda. Bundan sonra daha da hızlanması beklenebilir ve ilginç bir şeydir. Enflasyonda artış trendi devam ediyor. Ama buna karşılık beklentiler çok hızlı bozuldu. Son gelen Merkez Bankası anket sonuçları bunu gerçekten korkutucu bir bozulma görünüyor. Ama buna karşılık da ilginç bir şey oluyor. Faiz indirim baskısı ve talebi çok artıyor. Hala piyasadaki beklenti de 1,5 puan da olsa bir faiz indiriminin Ekim ayında 23'ündeki toplantıda yapılacağı yönünde. Bu yapılırsa ne olur? Ondan sonra ne olur? Biraz karışacak gibi ortalık. Kurlar tutulmaya başladı. Geçtiğimiz aylara kıyasla özellikle Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, daha doğrusu Mayıs, Haziran, Temmuz çok yüksek kur artışları olmuştu. Onun etkisini şimdi enflasyonda görüyoruz. Bu çok açıkça görünüyor. Daha sonra biraz kura tutmaya çalıştılar. Ama yeniden aynı kısır döngüye giriyoruz. Ay 2023'te, 2024'te seçimlerden sonra kur hızlandırılıp yeterince hızlı faiz arttırımı olmamıştı. Sonuçta gelinen nokta belli ve enflasyonda çok kritik bir aşamaya geldik. Bu çok açıkça beklentilerde de gözüküyor. Merkez Bankası kararı o yüzden çok kritik olacak. Bir duruş sergilemesi gerekiyor Merkez Bankası'nın. Yapacağı, alacağı karar bence eğer siyasi bir karar olursa, işte reel sektörün herkes çünkü faiz indirimi istiyor. Enflasyonun yükseldiğini göre göre herkes faiz indirimi ve tehlikeli bir indirim beklentisi var. Psikolojik olarak tüm piyasalar aynı şeye girdi. Ama biz bunları daha önce yaşadık ve bunun acısını hala çekiyoruz. Ama buna benzer davranışları Ekim'de faiz indirimi olursa tekrar göreceğiz. Niye kısır döngü? Çünkü kuru tutmaya çalışacaklar yıl sonuna kadar. Piyasa beklentisi de o yönde. Kur beklentisi, dolar kuru beklentisi düştü çünkü. İşte faiz ve enflasyon yıl sonu beklentisi, gelecek yıla ilişkin beklentiler çok hızlı yükselirken buna karşılık faiz indirim beklentisi de düştü. Bu bir çelişki doğal olarak. Ama bu çelişkiye rağmen piyasalar bunu istiyor. Piyasa istiyor diye Merkez Bankası indirim yaparsa işte o zaman önümüzdeki döneme ilişkin olarak enflasyonla ilgili kararı ne olacak? O belli olacak. Burada atacağı adım önümüzdeki dönem %20'nin enflasyon altına iner mi, inmez mi? Bir şekilde onu belirleyecek. Yoksa indirim yaptığı takdirde piyasadaki yaygın kanı zaten reel sektöründe bir süredir sıkılmış ve bunalmış olan tüm kesimlerin istediği, bunu çok açıkça söylemeseler de %25 civarında bir enflasyon olsun ama faizleri indirelim, piyasa rahatlasın diye bir şey. Merkez Bankası ta baştan beri bir şey vardı zaten, bir tedirginlik vardı. Ödünleşmeye, büyüme ve finansal istikrar, enflasyonla mücadele ödünleşmesine cesaret edip edemeyeceğiydi. Eğer faiz indirim kararı verirse buna cesaret edemediğini ve yüksek oranlı enflasyona artık razı olduğunu göstermiş olacak. Bu açıdan çok önemli bir karar bekliyor. Bu arada bir başka şey, 2026 bütçesi yayınlandı. artık hiçbir hedef tutmadığı için bütçe rakamlarının da bir anlamı kalmamaya başladı. O yüzden de şey olacak, yine belirleyici olacak şeylerden biri, önümüzdeki dönem gelir artışını, vergi gelirlerinde artış bekliyorlar. Paket gündeme getirdiler. Daha önce de burada söylediğimiz emlak vergisiyle ilgili düzenleme önümüzdeki hafta gündeme gelecek. Ama işte kiralarda emekliler hariç sadece iş yerlerine değil normal konut kiralamalarında da stopaj gelecek. Bazı mesleklerde, doktorlarda, kuyumcularda ek vergi gelecek. Harç adı altında ek vergiler gelecek ve emlak vergisinde dediğimiz gibi yeni artışlar da olacak. Öyle bir döneme giriyoruz. Bütün bunlara ek yılbaşında da artışlar olacak tabii. Hem şeyler kamu zamlarında olacak hem de yeniden değerleme oranında artışlar olacak. Bunlarla birlikte bir de asgari ücreti tartışacağız. Asgari ücret çok önemli olacak. Çünkü enflasyonla ilgili Ekim'deki verilerde gıda fiyatlarındaki artışın hızlı devam ettiğini gösteriyor gibi öncü veriler. Öyle olunca yeni hesaplar yıl sonunda açlık sınırının 29.500 TL'ye kadar çıkacağı yönünde. Yani şu andaki asgari ücrete bakacak olursak en azından açlık sınırının altında kalsa bile %35'e varan asgari ücret zamları gündeme gelmesi beklenebilir. Bunu verecek mi, vermeyecek mi iktidar? Vermediği takdirde nasıl bir zaten biriken toplumsal tepki nereye yönelecek? Bütün bunlar önemli olacak önümüzdeki dönem. Hem siyasi davalar, hem ekonomideki açlık sınırının yükselmesi, hem de 2026 hedefleri için düşük asgari ücret önerilmesi halinde bunlar gerçekten hoş sonuçlar doğurmayabilir. Genel tabloya baktığımız zaman bir süredir söylediğimiz tefessüh olarak adlandırdığımız sistemdeki çürümenin kılcal damarlara kadar gittiğini görüyoruz. Bu davalar bize bunu gösteriyor açıkçası. CHP yani bir hukukun herkese farklı uygulandığı, en son bir AKP kurucusuna sanık olduğu halde bunun tanık olarak değiştirildiği yazılmaya çizilmeye devam ediyor davalarda. Bu bile bize gösteriyor. Bir yandan Ünsalba'nın yurt dışına çıkışı, belediye başkanları yurt dışına kaçacak diye içeride tutuklu olurken zaten davaları süren biri, daha önce girişimi olan biri yurt dışına kaçma, bunun kaçması, bunun altında kimlerin olduğu bu operasyonların hepsi birer birer tartışma konusu. Bütün bunlar gösteriyor ki bize hukuk sistemiyle ilgili çok ciddi bir sorunumuz var ve hukukla birlikte bir çürümüşlük, bürokrasiye. Bir de Emrah Şener davası çıktı, Merkez Bankası eski başkan yardımcısı. Ondan da biraz bahsedeceğim. Bütün bunlar bize gösteriyor ki bürokrasisi, politikası, iş insanları, herkesin içinde bulunduğu ve devletin içinde bulunduğu özel olarak idarenin bir çürüme çok açıkça gözüküyor. Biz buradan nasıl çıkacağız bu kaostan gerçekten bilmiyorum. Emrah Şener'den kısaca bahsedeyim. Emrah Şener banka kartları merkeziyle ilgili Merkez Bankası'nda ortak oldu. Onunla ilgili bir soruşturmada alınmış durumda, şu anda tutuklu halde. Emrah Şener neyin simgesidir biliyor musunuz? Zeki ama etik kaygısı olmayan bürokrat tarzı çıkmıştı ortaya. Onun bir örneğidir. Kendisinin Naci Bey'in Merkez Bankası'ndan ayrılmasında sesini kasete alarak Cumhurbaşkanlığı Danışmanı kanalıyla Cumhurbaşkanlığı'na bunu ilettiği söylenir. Yani her türlü yolu, yöntemi deneyerek. Herkes tanıyan herkes der ki özellikle finansal mühendislik alanında çok zeki ve formülleri olan biridir. Ama bürokraside ne kadar zeki olursanız olun belli kurallara ve etik değerlere uymak zorundasınız. Bel altından oynamamak zorundasınız. Hesap verilebilirliği her zaman gözetmek zorundasınız. Bunun sonucu olarak benim tahminim şu. Merkez Bankası'nda zaten çok büyük tepki çeken biriydi bu tür davranışları nedeniyle. Ve ben şahsen Merkez Bankası'nın kendi içindeki potansiyelle Emrah Şener'in ayrılmasından sonra yaptığı işlerin ortaya çıkarıldığını, daha sonra bunların soruşturmaya çevrildiğini, çünkü Merkez Bankası en dürüst o anlamda bozulmamış bürokrasilerden birine sahiptir. Merkez Bankası müfettişlerinin bir geleneği vardır. Büyük ihtimalle buradan yola çıkılarak ortaya atılmış ve Merkez Bankası'nın yeni yönetiminin de 2024'te olmuş çünkü göz yumamayacağı bir iddianın soruşturulması sonucunda buraya gelmiştir diye düşünüyorum. Berat Albayrak zamanında çalışmıştır. Şahap Kavcıoğlu'yla çok yakın çalışmıştır. Onu söylemek lazım. O döneme ilişkin olarak ileride şimdi belki adımlar atılamaz. Özellikle birkaç kere daha söyledim. Kur korumalı mevduat gecesi bazı bürokratların bu işi önceden bilerek yaptığı hareketler konusunda o zamandan beri çok büyük bir söylenti var. Mutlaka bunlara bu bürokratlar ve yakınlarının hesaplarına ileride bakılması gerekir. Merkez Bankası'nın temiz kalması lazım. Zaten her taraf tepesi halindeyken Merkez Bankası'nın temiz kalması önemli. Bu konuda yeni Karahan'ın da düzgün bir insan olduğu zaten söyleniyor. Mehmet Şimşek'in bir tweet'i olmuştu. İşte Emrah Şener çok yetenekli bir iktisatçıdır falan diye. Ama ben biliyorum Mehmet Şimşek Emrah Şener'in o dönemde, eski dönemde ne yaptığını biliyordu. Ben bunu biliyorum. Cumhurbaşkanlığı danışmanları kanalıyla, bazı danışmanlar kanalıyla neler yaptığını zaten biliyordu. Ama o zaman istediği göreve tam anlamıyla atayamamıştı. Ama diğer başkan yardımcılarıyla birlikte ayrı tutmamak için ayrı bir tweet attığını biliyorum. Emrah Şener şimdi o söz konusu oluyor. Mehmet Şimşek'in adamıydı diye. Ben açıkçası biliyorum yakından adamı falan değildi. Hatta kerhen yani ona rağmen başkan yardımcılığında bir süre daha devam ettiğini biliyorum. Şirket şeyleri var, adını söyleyin, el koymaları var. Şişe camın içinde olduğu başka iyice yayılan bir Can Holding kaynaklı şeyler var. Ben açıkçası bu konuda da hepsinin birbiriyle bağlantılı olup olmadığını, içeride AKP içerisindeki bir hesaplaşma diyen de var, başka şeyler diyenler de var. Ama benim akıl yürüttüğüm zaman aklıma gelen şeylerden biri, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinden sonra hızlanan bir dava zincirinden bahsediyoruz. Hepsinin de kaynağında Can Holding kanalıyla yürüyen bir kara paranın aklanması olayı var. Kara paranın aklanması konusunda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde İran bağlantısı da o yüzdendi. Rıza Zarrab olayı da o yüzdendi. Burada çok fazla bilgi biriktiğini Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde, onların soruşturma birimlerinin elinde olduğunu biliyorduk. Şimdi bu yapılan Amerika'daki görüşmede bütün bunlar gündeme getirilip düğmeye basılmış olabilir. Bunu sadece bir tahmin olarak iletiyorum. Ama bunun karşında ne olabilir? Aynı zamanda Halkbank davası da çok konuşuluyor. Halkbank davasında düşük bir cezayla kurtulunca onun pazarlığının yapıldığı söyleniyordu. Ama öyle bir şey şimdilik gözükmüyor. Belki de siyasi olarak tehlikeli noktalara gidecek şeylerin temizlenmesi kaydıyla Halkbank'ta bütün bunların karşılığında bu operasyonlar hep birlikte bir paket halinde pazarlık konusu olmuş olabilir ve şu anda onun sonuçlarını görüyor olabiliriz. Bu daha uzayabilir de o yüzden kara para hikayesiyle ilgili olarak bunu söyleyelim. Yani sistematik bir şey mi bu davaların bu kadar ard arda gelmesi ve birbiriyle ilintileri konusu, işte bir sürü AKP'ye yakın, Erdoğan'a eskiden yakın olan insanlar da gündeme geliyor. Sistematik bir şey mi? AKP içindeki bazı saf tutmalardan mı kaynaklanıyor derseniz sistematik bir şey olduğunu sanmıyorum. Daha doğrusu bu iktidardan artık ben bilinçli, stratejik bir planlamayla hareket edilme açıkçası çok görmüyorum. Onu söyleyeyim. Ekonomide de çünkü bir senaryo yok, bir plan yok. Çok açıkça onu gözüküyoruz. Para politikalarında bile, enflasyonla mücadelede bile iki ileri bir geri gidiliyor. O yüzden de sürüncemede kalınıyor gibi geliyor bana. Şimdi beklentiler, enflasyon beklentileri Merkez Bankası'nın korkunç bir bozulma gösterdi. Bu faiz kararını daha da kritik hale getiriyor. Daha geçen aya kadar ne diyorduk? Herkes birlikte %30'un altında kalacak yıl sonu enflasyon diyorduk. Eylül enflasyon açıklandıktan sonra işler değişti. Eğilim de artık piyasada şunu görüyorlar. Yani bu geçici meçici filan Merkez Bankası konuştu. ama değil. Bence kuru fazla küçümsediler ekonomi yönetimi. Başka bir şeyin bazı da yoktu ki. Sırf ona bağlı bir şeydi. Ama ihracatçılar istiyor, siyaset istiyor diye kurları hızlandırmayı seçtiler. Temmuz, Haziran, Mayıs aylarında sırasıyla 3, 2,5 gibi aylık rakamlar artışlar sepet bazında oldu. Onun sonucunu gördük, enflasyon yükseliyor. Şimdi tam tersini yapıyor. Ama hep yaptık bunu. Yani bunun bir çözüm olmadığını hala görülemiyorlar. Son günlerde ortalamalara bakılırsa kurda sepet bazındaki artış Ekim'de bir 0,8. Ekim sonunda %1'e getirecekler gibi. Eylül'de de %1,2 gibiydi. Yani kura frene bastılar gibi görünüyor. Bu beklentilerde de kendini gösteriyor. Hem faiz hem enflasyon beklentileri çok yükselmiş. Ama dolar kuru beklentisi bu yıl sonunda 4.4385 TL'den 43.56 TL'ye inmiş durumda. Ama 12 ay sonrası kurda da işte bunu yeniden telafi edecek diye bekliyor piyasalar. Çünkü öyle alıştırdı ekonomi yönetimi Merkez Bankası. 12 ay sonrası da 48.96 TL'den 49.75'e çıkmış. Yani yaklaşık 1 liralık bir artış olmuş durumda. Enflasyondaki bozulma çok çarpıcı. 19 Mart'tan sonra bile bu kadar hızlı bir artış, hızlı bir yükselme olmamıştı. Açıkçası böyle şeylerde, rakamlarda. 12 ay sonrasına ilişkin olarak beklentiler %23-26'ya çıkmış durumda. Geçen ay 22-25'miş, 23-26'ya çıkmış 12 ay sonra. Merkez Bankası enflasyon hedeflemesi Ağustos'ta konulduğu zaman ne dendi? Ben bir yıl sonrasını belirleyebilirim. Yani bir yıl sonrası için şey. Peki 12 ay sonrasında %16 enflasyon hedefini bütçede hala korudular. 23-26'ya çıkmış durumda şu anda ve bakıyorum bunun detayına baktığınızda nokta tahminlere bakarsanız bir yıl sonra bile enflasyonun %25'in altına inemeyeceğini gösteriyor. Yani %60.32'sinin anketteki piyasa oyuncuları 60.32'si 22-24-99 aralığında %18'i 17.5'u da 25 ile 28 arasında olacak diyor. Bir yıl sonraki enflasyonu. Yani hayal oldu. Çok açık biçimde söyleyebiliriz. %16 zaten çöpe gitti. Şu anda %22-23 gibi gözüken tahminde yükselmeye devam edecek. Merkez Bankası faiz indirimine devam ederse hiç kimse %25'in altına ineceğini beklemesin. Zaten 24 ay sonrası beklentiler, yani hükümetin 2027'de tek haneye düşecek dediği beklentiler de %17-18 şimdiden. Baktığımız zaman bunlar Ocak ayında, bu yıl sonuna ilişkin beklentiler de, önümüzdeki yıla ilişkin beklentiler de çok daha düşüktü ve çok hızlı bir artış gördük. Bunu söylememiz lazım. Rezervlere baktığımız zaman faiz kararının önemli şeylerinden biri, rezervlerde düşüş başladı. Baktığımız zaman 14'ü itibariyle likidite yönetimine bakarak rezerv tahmini yapıyorlar. Yani altın etkisinden arındırılmış olarak bakıldığı zaman geçtiğimiz 14'ündeki bilançoda 4.9 milyar dolar gerileme görülüyor. Ertesi 2 gününde de 600 milyon dolar ve 500 milyon dolar gerileme gösteriyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Altın hızlı yükseldiği için şu anda rezervlerde bir düşüş görünmüyor. Hatta artış bile görülüyor. Ama altın normal rakamlara, 2-3 haftaki önceki rakamlara indiği zaman rezervlerde çok yüklü bir miktarda erime göreceğiz. Normal seviyelerine indiği zaman şu anda o yüzden yüksek görünüyor hala. Swap hariç net rezerv 63 milyar dolar ekonomi yönetiminin tanımıyla. Ama merkez bankacıların kamu döviz hesabını dışarıda tutarak 51 milyar dolar, brüt rezervler 197 milyar dolara kadar çıkmış gözüküyor. Hep borçlanmada altın etkisi diyorduk. Çok yüklü miktarda yük biriktiriyor. Altınla borçlanma yapıldığı için hazine. Ama Merkez Bankası da altını çok fazla rezervinde altın tuttuğu için Merkez Bankası'nın hesapları da bu yüzden düzgün gözüküyor. Açıkçası bunu söylemek lazım. Birbirini ne kadar tolere ediyor bilmiyorum ama hazine kaybediyor, Merkez Bankası kazanıyor altındaki yükselişten. Normal bir dönemine girdiği zaman gerçekten hızlı bir rezerv düşüşü göreceğiz. Böyle bir noktada faiz indirim kararı gelecek. Faiz indirim kararı piyasadaki hala beklenti 1,5 puanlık indirim 39'a ineceği yolunda. Ama teknik olarak bakıldığında bunun imkanı gözükmüyor. Merkez Bankası gerçekten tarihi kendisi açısından tarihi bir karar verecek. Önümüzdeki dönemin enflasyonla mücadelesi için çok kritik bir karar verecek. Eğer faiz indirimi yapmazsa %20'ye kadar inme ihtimali belki olabilir. Çok açıkça gözüküyor ki faiz indirimi yapılırsa artık %25. Geçen programlarda söylemiştik, 90'lı yılların yüksek ve dalgalı enflasyon seyrine girebiliriz diye Merkez Bankası 23 Ekim'de vereceği kararla bir şekilde bunun kararını da verecek. Çünkü indirim olduğu takdirde böyle bir ortamda piyasanın istediği de reel sektörün de istediği buyken bu iş oraya doğru gidiyor gibi. Riskler çok büyük, siyasi riskler, dışarısı da hiç iyi gitmiyor açıkçası. Altının bu kadar artışından belli zaten güvenli liman olduğu için. Yani pek iyi şeyler söylemenin imkanı yok gibi gözüküyor. Her açıdan bakıldığında böyle gözüküyor. Umarız iyi haberler veririz önümüzdeki dönem. Ama gerçekten önümüzdeki Perşembe günü faiz kararı hayati bir öneme sahip bir karar olacak. Türkiye enflasyonda 20'nin altına, hadi bıraktık tek haneyi 20'nin altına inecek mi, inemeyecek mi? En azından bir 3-4 yıllık süre içerisinde bunu 23 Ekim'de göreceğiz. Umarız yani söylediklerimiz karamsar kalır. Daha iyi günler görürüz diyorum. Haftaya görüşmek üzere.